Ayrım 30, sayfa 199. 7. Rasyonel tercih kuramı ve davranışçı sosyoloji. George Casper Homins, 1910-1989. 1964 yılında Amerikan Sosyoloji Derneği Başkanı olarak yaptığı bir konuşmayı "Bringing the Man Back In" başlığı altında yapmış ve bununla fizyolojik imkanları, duyguları ve kişiliğiyle insanın yeniden sosyolojik kuramın odak noktasında olması gerektiğini ima etmişti. Bu konuşma bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde hüküm süren yapısal işlevselciliğe karşı girişilmiş bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. George Casper Homins, davranışçı kuramın sosyolojideki klasik temsilcisi olarak görülür. Bu konuşmasında Homins, davranışçı kurama dayanan, diğer bir deyişle yakın dönemlerde ortaya çıkan rasyonel tercih kuramını geliştirdi. Burada iki şey söz konusudur. Birincisinde toplumsal eylemin analizi ya da daha iyi bir ifadeyle anlamacı ve yorumlayıcı sosyolojideki sınırlandırmayla davranışın, yani insanın fiili davranışının irdelenmesi söz konusuyken, ikincisinde bireyleri göz ardı eden büyük anlatıların sınırlandırılması gündeme gelmektedir. Bu bakımdan davranışçı yaklaşımlar toplumsal eyleme ve bireyler ile onların davranış biçimlerine odaklanır. Fakat bu noktada davranışçı sosyoloji, davranışçı kuramın düşünce iskeletinde yeri olmayan kavramlar olan anlam, duyu ve kültür üzerine yoğunlaşan yorumlayıcı sosyoloji ile arasına kesin bir ayrım çizgisi çeker. George Casper Homins, toplumsal grup kuramı ile ünlü olmuştur. Homins, kuramını başta White'ın Street Corner Society çalışması olmak üzere Hawthorne deneyi gibi grup araştırmalarından faydalanarak oluşturmuştur. Daha önce bahsettiğimiz White'ın analizinden grup liderlerinin grup üyelerine karşı olan davranışlarını somutlaştırmıştır. Hawthorne deneyi, işçi gruplarının üretkenliklerini ölçen Amerikan elektronik endüstrisinde gerçekleştirilmiş bir grup deneyiydi. Bu araştırmada grup baskısının iş şartlarını etkilediği gösterilmeye çalışılmıştı. Grup üyelerinin üretimi artırmak ya da düşürmek için gösterdikleri tepkileri gösteren bu çalışma, Homins'in toplumsal grup kuramına dahil edilmiştir. Yani Homins, son derece spesifik araştırmalardan genellemeler yapmaya çalışmıştır. Anselm Strauss, biri İtalyan göçmenler arasındaki çeteler, diğeri elektronik endüstrisindeki işçiler hakkında olan bu iki araştırmayı, özlü bir nesne, yönelimli grup davranış kuramının geliştirdiği çalışmalar olarak değerlendiriyor. Bu toplumsal grup kuramı, Homins'in Elementar Formen Sozaizen Verhaltens (parantez) 1968 Toplumsal Davranışın Temel Biçimleri (İngilizce aslı 1961) isimli eserinde genelleştirilmiştir. Bu çalışmada Homins, İnsan davranışı üzerine birçok hipotez geliştirmiştir. Bu tezler ödül ve cezalandırma kavram çifti etrafında oluşturulmuştur. Ödüllendirilen her şey daha da kuvvetlenmekte ve dolayısıyla gelecekteki davranış daha muhtemel olmaktadır. Cezalandırılan şey ise tekrar edilmemektedir. Yani davranış ödülle azamileştirilirken, cezayla asgarileştirilmektedir. Bu prensiplere dayanarak çatışma, ilişki ve rekabet gibi çeşitli toplumsal durumlar tartışılmaktadır. Bu alanda davranışçı sosyoloji öğrenme psikolojisine yakınlaşmakta ve davranışçılıktan türetilmektedir. Ceza ve ödüle verilen tepkiler Skinner'ın refleks şartlarını keşfini hatırlatmaktadır. Belirli dürtüler belirli tepkilere yol açar. Bir labirentte herhangi bir hedefe yönelik olmayan bir kapıdan çıkan fare, elektroşok ile cezalandırıldığında, fare bir daha bu yolu kullanmayacaktır. Fare, bir hedefe çıkan yolu, yani yemin bulunduğu alanı cezalandırılmadığı müddetçe arayacaktır. Bu, ödül tepki şeması sonunda farenin yolları öğrenmesi, elektronik bir şok beklediği yolları kullanmaktan kaçınması ile daha da kuvvetlendirilmektedir. Homins da bu ödüllendirme hipotezinin yanında rasyonel tercih kuramında zamanla kuvvetlendirilecek olan iki farklı bakış daha vardır. Bunlardan bir tanesi insanları rasyonel davranış gösteren Homo economicus olarak başarılı bir şekilde değerlendiren ekonomi bilimidir. Bu bağlamda Homins, davranışın maliyet-fayda hesabıyla belirlendiğini söylemiştir. Ekonomi bilimine olan bu odaklanma, modern rasyonel tercih kuramının da temelini oluşturmaktadır. Bireyci bir kuram olarak rasyonel tercih kuramı. Davranış kuramı gibi rasyonel tercih kuramı da bir öznenin rasyonel tercihine odaklanır. Bu bağlamda temel örnek, Dahrendorf tarafından 50'li yıllarda geliştirilen yapısal, işlevselci, homo sosyolojikus yaklaşımı değil, homo ekonomikustur. Homo sosyolojikus alışkanlıklar, roller ve değerlerden etkilenirken, homo ekonomikus rasyonel bir karar yapısının altını çizer. Homo economicus'un ekonomi kuramında ayrıntılı olarak betimlenmeyen bu yönü, insan eylemlerini mantıksal ve mantıksal olmayan şeklinde ikiye ayıran ve insanların daha ziyade mantıksal olmayan eylemleri tercih ettiğini söyleyen Vilfredo Pareto'nun (parantez 1848-1923) kuramına bir cevap olarak görülebilir. Rasyonel tercih kuramında bu yaklaşımın tam tersine eylemleri gerçekleştirilmesinde rasyonel karar yapılarının belirleyici olduğu kabul edilir. Toplumsal davranışı çözümlemeyi amaçlayan bu paradigma yöntemsel olarak bireyciliğe, yani öznelerin eylemlerine odaklanır. Rasyonel tercih yaklaşımının da temel düşüncesi olarak görülebilecek aktör, Coleman'ın düşüncesinin de merkezinde bulunur. Coleman'ın toplumsal kuramının temelleri. James C. Coleman, 1926-1995, toplumsal kuramının temellerini, Almancası 1995'te yayınlanan üç ciltlik eseri Foundations of Social Theory'de 1990 (parantez toplumsal kuramın temelleri) geliştirir. Çalışması çok açık bir şekilde düzenlenmiştir. Yapmaya çalıştığı şey, aktörü merkeze alan bir bakış açısından bir toplumsal kuram ve aktörden hareketle bir cemaat ve toplum kuramı geliştirmekti. Nihayetinde 3. ciltte bu toplumsal kuram için matematik temeller bulmaya çalıştı. Coleman'ın formüle ettiği şekliyle bir rasyonel tercih kuramı, bir aktör yapacağı işte ne ölçüde fayda görür ve bu faydayı değerlendirmek için gerekli yeteneklerin ne kadarına sahip olursa, eylemin gerçekleşme ihtimalinin o kadar yüksek olacağı temel ilkesine dayanır. Bunun anlamı, Coleman'ın sadece aktörün kendisiyle değil, aynı zamanda onun beceri ve kaynaklarıyla da ilgilendiğidir. İkinci olarak James Coleman'ın rasyonel tercih kuramı makro düzey ile mikro düzeyi bağlantılandırmayı dener. O, Toplumsal kuramın temellerini aktörden yola çıkıp dernek gibi ara kurumları tanımlayarak ve oradan da makro düzey olan topluma vararak oluşturur. Onun kuramını Toplumsal Kuramın Temelleri isimli eserinin de ilk iki cildini oluşturan dört başlık çerçevesinde ele almak istiyoruz. İlk önce tek tek aktörler, daha sonra eylemlerin yapısı ve birleşik aktörler olarak da adlandırılan aktörlerin işbirliği ve son olarak da modern toplum söz konusu edilmektedir. Aktörler. Daha önce de ifade edildiği üzere Coleman'a göre toplumun temel unsurları eylemde bulunanlar, yani toplumdaki aktörlerdir. Burada yapılmak istenen maliyet fayda hesabını haklılaştırmak, bir başka deyişle eylemlerin rasyonel karar yapısında bulunan toplumsal kuram unsurlarının soyutlanabileceğini göstermektir. Aktör düzeyinde Coleman aşağıdaki unsurların verili olduğunu kabul eder. Aktörler eylemleriyle belirli hedeflerin peşinde koşar, bir şeylere ulaşmak isterler. Bir şeylere ulaşmak için kaynağa, yani becerilere ihtiyaçları vardır. Önemli kaynaklardan birini Coleman, toplumda farklı aksiyonlar ve aktörlere bağlantılı olan eylem haklarında görür. Onlara ne yapıp ne yapamayacaklarını söylenmiştir. Bu haklar normlar aracılığıyla düzenlenir. Bu haklar kontrol edilir ve tabii ki aynı hedefin peşindeki diğer aktörler de bu haklara ulaşmak için çaba gösterir. Bu noktada güç, hakları elde etme çabasında bir imkan olarak devreye girer. Güç, toplumdaki belirli pozisyonlara bağlıdır. Güce sahip olan hakları kontrol eder ve ödül dağıtma imkanlarını, burada yine Homins'in temel davranış kuramı yaklaşımıyla karşılaşıyoruz, elinde tutar. Aktörler birbirleriyle etkileşimde bulunurlar ve bu etkileşimde kaynakların dağılımı söz konusu olur. Sürekli bir alışveriş ve muhakeme başlar. Bu etkileşimi sürdürmek için asgari bir karşılıklı güven gereklidir. Eylemlerin yapısı. Kişilerin kaynakları ve hakları gibi kaynaklar toplumda eylem sistemlerinde örgütlenmiştir. Eserinin ikinci bölümünde Coleman, aktörlerin eylemlerini gerçekleştirdikleri alışveriş sistemlerini tasvir eder. Bu noktada hangi yönetimlerin şeyleri dağıtabileceğini belirleyen rasyonel bürokrasi sistemleri gibi otorite sistemleri söz konusu olur. Bundan başka Coleman, insanların eylemlerini yürüttüğü güven sistemleri ayrımı yapar. Bir eylem ancak insanlar prososyal olarak adlandırılabilecek, davranışa güvenebildikleri zaman başarıya ulaşabilir. Kamusal yönetimin hukuki ve tarafsız bir şekilde şeyleri dağıttığına insanların inanıyor olması gerekir. Eylem sistemleri bahsinde Coleman kitlesel eylemleri veya panik gibi kolektif davranışları inceler ve panik tepkisinin arkasında bir rasyonelliğin olduğunu, bir yangın esnasında odadan kaçmak elbette rasyoneldir, göstermeye çalışır. Beklemek, çıkışı tıkayacağından aktör nazarında hiç rasyonel değildir. Diğer taraftan toplumda irrasyonel kolektif davranışı asgariye indirmek için aktörlerin benimsedikleri ve eylemlerinde başvurdukları normlar vardır. Son olarak eylem sistemleri ve eylem yapıları düzeyinde toplumsal sermayenin önemi söz konusu edilmelidir. Bu konuya bir önceki bölümde Bourdieu'yu anlatırken temas ettik. Toplumsal sermaye, Coleman'ın da toplumsal ilişkiler, arkadaşlar ve tanıdıklar üzerinden bir toplumsal ağa entegre olmak demektir. Bu, toplumda korunabilmek için gereklidir. Birleşik aktörler, korporasyonlar. Birinci ve ikinci düzlemde Coleman eylem ilişkileri ve eylem yapıları ile meşgul oldu. İkisi de büyük bir toplumsal bütünlükle organize olmuştur ve bunlar birleşik aktörler veya korporasyonlar olarak adlandırılabilir. Bu birleşik aktörler, eylem sistemleri ve yapıları için önceden tanımlanmış bir set ortaya koyarlar. Buna örnek olarak yönetimler, dernekler, aile, kulüpler, dini cemaatler, okullar, üniversiteler ve benzer örgütler gösterilebilir. Bunlar aktörün ilişkilerinde ihtiyaç duyduğu öğeleri sunarlar. Ayrıca onlarda derneklerdeki lider-üye ilişkisi ya da yönetimde kamusal malların dağıtımında olduğu gibi iktidar örgütlenmesi de görülür. En sonuncu da esir dilemması veya kamusal mallardan faydalanan fakat bir katkıda bulunmayanların yaptığı suistimal problemi ortaya çıkar. Suistimalde bulunanlar ne kadar artarsa, diğer bir deyişle, güzel parkları, zengin müzeleri istismar edenler çoğaldıkça, kamusal alanlar o kadar azalacaktır. Bir toplum bu ikilemi ortadan kaldıracak bir yol bulmalıdır. Bu bağlamda, küçük birliklerin kamusal malların dağıtımını ve aktörler arasındaki ilişkiler ve eylemleri daha iyi bir şekilde düzenleyebileceğini ifade etmek önem kazanmaktadır ve küçük birlikler büyük birliklerden daha az verimliliği önleyici aksiyonlarla ilgilidirler. Modern toplumlar. Modern toplumlar doğal aktör olmayan kurulların ve birleşik aktörlerin uyumunu sağlamaktan sorumludurlar. Bu sorumluluk yahut birliklerin sorumluluğunu garanti etmek, vergi kanunu, iş kanunu veya benzer yapılar ile düzenlenir. Modern toplumlar Coleman'a göre gelişme veya geleneksel kurulların çözülmesiyle temayüz etmiştir. Bu kuram içerisinde Coleman, bir evde yaşayan ebeveyn ve çocuklardan oluşan ve bir birlik olarak tanımlanan aileden, modern toplumları belirleyen esas unsurlar olan kuşaklara kadar tasvirler yapar. Spesifik tecrübe ufkuna sahip olan kuşaklar, parantez örneğin 68 kuşağı, yeni toplumsal hareketlerle belirlenen yeni bir toplumsal yapı içerisinde doğarlar. Sosyoloji ve toplumsal araştırma bu yeni toplumsal yapıları analiz etmekle mükelleftir. Coleman burada hem araştırmayı hem de kuramı kapsayan yeni bir sosyal bilimden bahseder. Rasyonel tercih kuramı programlı bir biçimde modern siyaset danışmanlığında kullanılan bir yaklaşım olmuştur. Sonraki gelişmeler. Rasyonel tercih kuramı Almanca konuşulan dünyada farklı biçimlerde temsil edilmektedir. Treibel bu yaklaşımın çok az kadın temsilcisi olduğunu söyler. Op, davranışçı kurama dayanarak rasyonel tercih kuramını daha da geliştirmiştir. Op, birleşik aktörler ve istenilen kaynaklar elde edilmediğinde ortaya neyin çıkacağı sorusuyla ilgilenmiştir. Bu tür krizler bir taraftan ilgisizlik, diğer taraftan protesto ile nitelendirilmiştir. Yakın dönemde Esser, rasyonel tercih kuramını geliştirmeye ve homo economicus'u homo sociologicus ile ilişkilendirmeye çalışmıştır. Esser, sadece maliyet, faydayı değil, gelenekleri, alışkanlıkları ve çevreyi de aktörün rasyonel eyleminin bir parçası olarak değerlendirme çabası içerisindedir. Esser bu noktada fenomenolojik gelenekten faydalanır. Yaklaşımları yazdığı Sosyolojiye Giriş 1993 kitabında görülebilir. Sonuç. Davranışsal sosyoloji ve onun rasyonel tercih kuramı içerisindeki çeşitli türleri kavramların açık bir şekilde tanımlanması, değişkenlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve sosyoloji için genel bir dilin geliştirilmesi ile daha çekici kılınabilir. Formel bir matematik dili bunun yollarından biri olabilir. Rasyonel tercih kuramı, karmaşık toplumsal gerçeklikleri açık bir şekilde tanımlanmış yapılar ve ilişkilere dayandırma açısından zengin bir faaliyet sahasıdır. Bu kuram, toplumsal davranışın şeffaf ve anlaşılabilir bir resmini yapma imkanı sağlamıştır. Eleştiriler ise, insan davranışının ve eyleminin gerçekten rasyonellik açısından değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve toplumsal eylemin öngörülüp öngörülemeyeceği noktasında ortaya çıkmaktadır. Zaten George Casper Hominson, temel davranış kuramında davranışın ödül temelinde gerçekleştirildiği düşüncesi eleştirilmiştir. Bu bakımdan söz konusu kavramların içi boştur. Bir kişi için ödül sayılan bir şey, bir başkası tarafından aynı şekilde değerlendirilmeyebilir. Örneğin, bir mazoşist için acı da bir ödüldür. Bu yüzden maliyet ve fayda gibi kavramlar insan toplumu için kullanışlı değildir. Kültür, anlamak ve eylemin anlamı, rasyonel tercih kuramının ilgilendiği konular değildir. Sistem kuramından farklı olarak rasyonel tercih kuramı, eylem üzerinde etkili olabilecek çevre şartlarını dikkate almayıp daha çok gözlemlenebilir somut aksiyonlar üzerine yoğunlaşır. Daha yumuşak bir biçimde doğrudan etkilerle değil olasılıklarla ilgilenir. Bugün bu yaklaşım toplumdaki ekonomik rasyonalitede pozitif olarak konumlanmış olan bir dönemdeki ekonomik kuramları ile olan bağlantısıyla daha önemli hale gelecek olsa da sosyoloji içerisinde sınırlı bir kuramsal inşa olarak durmaktadır.